Ayrım 19, sayfa 201. Son eser, James Clavell. Peter Marlowe denizin altında da yüzdü. Derisi tuzlu suyu emdikçe hafifliyordu içi. Suyun üzerine çıkınca balina gibi su fışkırttı, sonra tembel tembel yüzdü, sırt üstü yattı, özgürlüğün tadını çıkarttı. Dalgalar orasını burasını itelerken ayağa kalktı. Tam sırt üstü atlayacaktı ki çıplak olduğunu hatırladı. 30 metre ötesi insanlarla doluydu. Yine de utanmadığını şaşkınlıkla fark etti. Çıplaklık kamp yaşamının bir parçası haline gelmişti artık. Java'da yaşadığı günler de ona insanoğlunun birbirinden, birbirinin gövdesinden utanacak hiçbir nedeni olmadığını öğretmişti. Üzerinde oynaşan deniz, iyi yemek, tüm duygularını, bu arada kaslarını da harekete geçirmişti. Çıplak görünüşünü suyun içinde gizlemeye çalıştı. Kumlu deniz dibine basarak suyun içinde eğildi, belden aşağısını göstermemeye çalıştı. Adamlar, kadınlar hala ağlarını onarıyorlardı. Sutra hala verandada oturuyordu. Sonra verandanın yanındaki odasında Sulina'yı gördü, pencereden bakıyordu. Belki de ona bakıyordu. Mutlaka öyleydi, görmüş müydü acaba? Baştan beri Sulina'nın onu seyretmiş olduğunu düşünerek utandı. Yine de karşılıklı bakıştılar. Sulina onu seyretti, o da Sulina'ya. Sonra kızın havlusunu alıp yatağın üzerine uzandığını, terden ıslanan vücudunu kuruladığını gördü. Güneşin çocuğuydu o, yağmurun çocuğu. Uzun kara saçları neredeyse tüm vücudunu kaplayacak gibiydi. Geri attı saçlarını, taramaya başladı. Bir yandan da Peter Marlowe'a bakıyor, gülümsüyordu. Ve birden her şey değişti Peter Marlowe için. Rüzgarın okşayışı, dalgalar, suyun serinliği, her şey kışkırtıyordu onu. Seni alacağım Sulina, bedeli ne olursa olsun seni alacağım. Subra'nın verandadan çekilip gitmesini deli gibi istiyordu. Sulina hala bakıyordu ve bekliyordu. Onun kadar sabırsızdı. Onu alacağım Sutra, yoluma çıkma. Çıkmış yoksa... Kralın gölgelerden ilerleyerek yaklaştığını, kumla denizin birleştiği yere kadar geldiğini fark etmemişti. Peter Marlowe'un suyun içinde yüzüstü yattığını görünce şaşırdı kral. ''Hey Peter, Peter!'' Ta uzaktan gelir gibi kralın sesini duyunca Peter Marlowe yavaşça başını çevirdi, kralı gördü. ''Hadi gel Peter, kirişi kırmak zamanı.'' Kralı görünce kampı, tel örgüleri, radyoyu, elması, savaşı, nöbetçiyi geçmek zorunda oldukları yerleri, zamanında gidip gidemeyeceklerini, haberleri, Mac'in 300 mikrofaradlık kondansatörü görünce nasıl sevineceğini, çalışan yedek bir radyoları olduğunu, tüm bunları bir anda hatırladı. O erkekçe tutkusu da aynı anda yok olmuştu ama içindeki acı kaldı. Ayağa kalktı, giysilerine doğru yürüdü. ''Cüretlisin doğrusu'' dedi kral. ''Neden?'' ''Sutra'nın kızı aç gözlerle sana bakarken böylece dolaşıyorsun ortada.'' ''Çıplak bir yığın erkek görmüştür. Kötü bir şey yok ki bunda. İnsanın içinde kızışmış duygular yoksa çıplaklıktan zarar gelmez ki.'' ''Bazen anlamıyorum seni. Nerede kaldı senin alçak gönüllülüğün?'' ''Çoktan unuttum onu.'' Çabucak giyindi, gölgeliklerin içine, kralın yanına gitti. Kasıklarına kötü bir ağrı yerleşmişti. ''Tam zamanında geldiğin için de teşekkür ederim.'' dedi krala. ''Neden?'' ''Bir şey değil. Seni unuttuğumu sanıp korktun mu?'' Peter Marlowe başını salladı. ''Hayır, boşver ama yine de teşekkürler.'' Kral dikkatle baktı ona, sonra omuzlarını silkti. ''Haydi artık rahatça gidebiliriz.'' Sutra'nın kulübesine doğru yürürken el salladı. ''Selametle.'' ''Bekle biraz, şimdi gelirim.'' Peter Marlowe basamakları koşarak çıktı, kulübeye girdi. Radyo ortada duruyordu. Beze sıkıca sardıktan sonra Sutra'yı selamladı. ''Yine teşekkürler ederim size. Huzur içinde kalın.'' ''Yeniden görüşene dek siz de huzur içinde kalın.'' Peter Marlowe dönüp çıktı kulübeden. Altından geçerken Sulina penceresinin önündeydi. Sarongun'a iyice sarılmıştı artık. Bakışları karşılaştı. Bir mesaj ilettiler birbirlerine. Gölgeleri ormanın içine girip kaybolana dek arkalarından baktı. Sağ salim gitmeleri için dua etti. Sutra içini çekti, sonra sessizce Sulina'nın odasına gitti. Sulina hayallere dalmış penceresinin önünde duruyordu. Sutra'nın elinde ince bir bambu değnek vardı. Sık ama pek de sert olmayan darbelerle kızın kalçalarına vurmaya başladı. Hafif vuruyordu, çok hafif. ''Sana söylemediğim halde İngiliz'i kışkırttığın için bunlar.'' dedi. Kızgın görünmeye çalışıyordu. Kız ''Evet baba'' diye inledi. Kızın her hıçkırışı Sutra'nın yüreğine bıçak gibi saplanıyordu. Ama Sulina yalnız kalınca gözyaşlarını kurulayıp kendini yatağın üzerine attı. Pek de acımayan kaba etlerini biraz ovaladıktan sonra yeniden hülyalara daldı. Kampa bir mil kadar yaklaştıklarında kralla Peter Marlowe biraz soluk almak için durdular. O zaman kral ilk kez Peter Marlowe'un elindeki beze sarılı nesneyi fark etti. ''Nedir o, fazladan yiyecek mi aldın?'' Peter Marlowe keyifle kıkırdayıp bezi açarken merak içinde bakıyordu. ''Sürpriz'' dedi Marlowe. Kralın yüreği deli gibi çarpmaya başladı. ''Ne? Seni gidi kahrolası orospu çocuğu seni. Çatlak mısın be sen?'' Peter Marlowe dehşet içinde ''Ne oluyorsun?'' diye sordu. ''Kaçık mısın be? Bu elindeki bizi bir yığın belanın içine sokar. Kahrolası bir radyo için kellelerimizi nasıl tehlikeye atıyorsun?'' ''Benim iş ilişkilerimi senin kahrolası işlerin için kullanmaya hakkın yok.'' Peter Marlowe inanamaz gibi karşısındaki adama bakıyordu, sonra ''Bir zarar vermek istemiyordum.'' dedi. ''İstemiyormuş orospu çocuğu. Radyolar zehirden de daha zararlı şimdi.'' ''Ama kampta hiç radyo yok.'' ''Bana ne, hemen kurtulalım elindekinden, hemen. Ve bir şey daha söyleyeceğim sana. Aramızda hiçbir şey kalmadı artık.'' ''Sen ve ben birer yabancıyız, tamam mı? Haber vermeden beni böyle bir işe sokmaya hakkın yok. Elinden alıp parçalamalıyım onu.'' ''Denesene.'' Peter Marlowe iyice kızmıştı artık. Belki kraldan da kızgındı. ''Bir savaşın sürüp gittiğini, kampta hiç radyo olmadığını unutuyorsun galiba.'' diye bağırdı. ''Senin de gelmemin nedenlerinden biri de bir kondansatör bulmayı umut etmemdi. Ama şimdi elimde koca bir radyo var ve tıkır tıkır çalışıyor. At onu elinden.'' ''Hayır.'' Soluyarak karşılıklı durdular, kızgın ve hırslı. Bir an için kral Peter Marlowe'un kemiklerini kırmayı düşündü. Ama kral önemli bir karar verileceği zaman kızgınlığın insana nasıl zararlı olduğunu biliyordu. Artık ilk kızgınlık krizini de atlatmıştı. Durumu tarafsız olarak gözden geçirebilecek kadar sakindi şimdi. Birincisi, yapılan işin gerçekten tehlikeli olmasına karşın tehlikenin atlatılmış olduğunu da kabul etmeseydi. Eğer Sutra Peter'a radyo vermek istemeseydi ya da düşmanca bir tavrı olsaydı, burada radyo yok der vermezdi. Sonra da radyo istedikleri için jurnal ederdi onları. Böyle yapmamıştı. Radyoyu verip suça ortak olmuştu. Üstelik Peter ile Sutra arasında bir işti bu. Cheng San çoktan gitmişti. Kralda radyo konuşmasında bile yoktu. İkincisi, radyo kendi kulübesinde olmadığı sürece kral için de yararlıydı. Olan biteni izlerse ona göre bir siyaset güder, işleri daha yolunda giderdi. Ayrıca kamptan ne zaman kaçması gerektiğini böylece uzun uzun düşünebilir, daha iyi kararlaştırabilirdi. Yani ortada zararlı olabilecek bir durum yoktu. Yalnız Peter onun otoritesini kırmıştı, o kadar. Şimdi bunu da düşünmeli. Eğer herife güvenir, onu kendine bağlarsan beynini kiralıyorsun demektir. Kıçının üzerine oturup istediğin zaman ayağa fırlayacak bir kukla olmasını arzu etmiyorsun, öyle değil mi? Kabul etmek gerekir ki Peter görüşmeler sırasında çok başarılıydı. Kaçmaya karar verdiği zaman. Peter da takımın içinde olacaktı. Bülbül gibi konuşan bir adam gerek kaçanlar arasında. Evet, üstelik Peter korkak da değil. Aklı yeni durumu bir iş adamı gibi değerlendirmesi gerektiğini, Peter'ı kızdırmanın delilik olacağını söylüyordu. Çocuk gibi davranmış, boşu boşuna sinirlenip her şeyi bozmuştu. Peter Marlowe'un kasılmış çenelerine endişeyle bakıp ''Hey Pete'' dedi. Ama bir yandan da piç kurusunu bir hamlede yere yıkardım. İyi kurtuldu elimden diye düşünüyordu. ''Evet, öfkelendiğim için özür dilerim. Radyoyu almak iyi fikirmiş, haklısın.'' ''Ne? Özür dilerim.'' dedim. ''Fikrin doğru. Peter Marlowe çaresiz bir tavırla krala baktı. ''Anlamıyorum seni'' dedi. ''Bir dakika önce çıldırmış gibiydin. Şimdi de iyi fikir olduğunu söylüyorsun.'' Kral bu orospu çocuğunu seviyordu işte. Sıkı herifti. ''Eh, radyolar iyi fiyat getirmiyor.'' diye başını yana eğdi. ''Geleceği yok o işin.'' güldü. ''Anlayacağın ne alınır ne satılır.'' dedi. ''Yani gerçekten benimle bozuşmuyor musun?'' ''Deli misin be? Dostuz biz.'' Sırtına bir şaplak vurdu. ''Daha önceden bana söylememiş olduğun için tepem attı.'' dedi. ''Kafamı o bozdu.'' ''Özür dilerim, haklısın. Gerçekten üzgünüm. Doğru değil de yaptım. Saçmaydı.'' ''Hay Allah, yine de seni tehlikeye atmak istemezdim, bilirsin.'' ''Tamam, anlaştık. Tepemin tası attığı için ben de özür dilerim. Bir dahaki sefere önceden bana haber verirsen böyle olmaz.'' Peter Marlowe elini uzattı. Sıkıştılar. ''Söz veriyorum.'' ''Oldu bitti. Oh neyse, fazla uzamamıştı anlaşma. Şimdi söyle bakalım, nedir bu kondansatör?'' Peter Marlowe üç şişeyi olan bitenleri anlattı ona. ''Yani Mac yalnızca kondansatör istiyor, öyle mi?'' ''Öyle tahmin ediyor.'' ''Ne düşünüyorum biliyor musun? Radyoyu bırakıp kondansatörü almak daha iyi olacak sanırım. Buralarda bir yere gömeriz radyoyu, emin olur. Eğer sizinki çalışmasa buraya gelip almamız an meselesi.'' ''Mac rahatça yeniden kondansatörü takar, çalıştırır bunu. Bu radyoyu kampta saklamak, burada bırakmaktan daha zor, tehlikeli.'' Peter Marlowe düşünceli düşünceli baktı krala, öyle diye mırıldandı. ''Ama bunu almak için buraya gelecek misin benimle?''
''Elbette.''
''Eğer herhangi bir nedenle ben gelemezsem, Mac ve Larkin isterlerse gelip alır mısın radyoyu?'' Kral bir an düşündü, sonra ''Alırım tabii'' dedi. ''Söz mü?'' ''Söz.'' Gülümsedi. ''İnsanların sözlerine güveniyorsun değil mi Peter?''
''Adamın adamlığını başka nasıl anlarsın?''
Kondansatörü radyodan sökme iki dakika bir de sürmedi. Peter Marlowe radyoyu bezin içine iyice sardı, bir kenara koydu. Sonra fazla derin olmayan bir çukur kazdılar. Dibini, kenarlarını kuru yapraklarla iyice beslediler. Yaprakların üzerine yassı, irice bir taş koydular, üstüne de radyoyu. Radyonun üstüne de yaprak doldurdular, çukuru biraz toprakla kapattılar. İşaret olsun diye de iri bir kütük getirip çukurun üstüne koydular. Birkaç hafta içinde toprağın nemi radyonun canına okurdu. Ama o zamana kadar kondansatörün çalışıp çalışmadığı belli olur, gerekirse radyoyu bozulmadan çıkarabilirlerdi çukurdan. Peter Marlowe yüzünde biriken terleri sildi. Birden sıcak bastırmış, esinti iyice durmuştu. Bu yüzden de çevrelerinde binlerce böcek uçuşmaya başladı. Bir yandan onları kovalarken ''Allah kahretsin bu yaratıkları'' diye söylendi. Göğe baktı, saati kestirmeye çalıştı. ''Artık gitsek mi dersin?'' ''Daha değil. Henüz 4:15 geçiyor. Kampa girmek için en iyi zaman tam şafak. 10-15 dakika daha bekleyelim.'' ''Sonra rahatça girebilecek durum olur.'' güldü. ''Kamptan ilk çıktığımda ben de çok heyecanlıydım. Geri dönerken telin bu yakasında beklemek zorunda kalmıştım. Ortalık yatışıncaya dek en aşağı 1/2 saat 45 dakika bekledim. Aman tanrım, nasıl terlemiştim bir bilsen.'' Elini sallayıp uçuşan yaratıkları kovaladı. ''Kahrolası böcekler.'' Ormanın hareketini dinleyerek bir süre oturdular. Küçük ateş böcekleri patikanın yanındaki su birikintileri üzerinde uçuşup duruyorlardı. Kral saatine baktı. ''Beklediğin zaman dakikalar inadına yavaş geçiyor.'' dedi. ''Bazen şu delikten hiçbir zaman kurtulamayacağımızı sanıyorum, biliyor musun?'' ''Meraklanma, Sam amca Japonları önüne kattı bile, uzun sürse bile ne olacak? Biz yolumuzu bulduk ahbap, önemli olan bu.'' Kral yine saatine baktı. ''Tozut alın buradan.''
''Ne?
Girelim.'' ''Ya.'' Peter Marlowe baktı. ''Yolcudur Abbas.'' dedi keyifle. ''Ne?'' ''Öyle derler. Senin deyiminle tozut alım demek.'' Yeniden dost oldukları için ikisi de memnun ormana daldılar. Yolu geçmek kolay oldu. Nöbetçiyi geçtiklerine göre daha rahat yürüyebilirlerdi. Küçük bir patikayı izleyip kampın tellerinden 200 metre kadar uzakta durdular. Hala ormandaydılar. Kral yine önde gidiyordu. Arada bir böcekleri kovalıyor, sıkıntıyla omurdanıyordu. ''Hay Allah, böcekler çok kötü.'' ''Evet, elimde olsaydı hepsini alev makinesiyle tarardım.'' ve bir süngüyle burun buruna gelince taş kesilip oldukları yerde kala kaldılar. Japon bir ağaca dayanıp oturmuş, gözlerini üstlerine dikmişti. Dizlerinin üzerinde duran tüfek de onlara dönüktü. Suratında kötü bir gülümseme vardı. İkisi de aynı anda aynı şeyleri düşündüler. Tanrım, Outram Road, mahvoldum, öldürmeli onu. İlk tepki gösteren kral oldu. Nöbetçinin üzerine pike yapıp bir kapışta tüfeği elinden aldı, yuvarlanıp kenara düştü. Ardından Peter Marlowe adamın gırtlağına hamle etti ama altıncı hissi uyardı onu. Ellerini boğazına saracağı yerde geri fırlayıp bir ağaca çarptı. Peter Marlowe düştüğü yerden hızla kalkıp uzak dur ondan diye haykırdı. Kralı kolundan tutup hızla çekti, nöbetçinin yanından uzaklaştırdı. Nöbetçi hiç yerinden kımıldamamış, bakışları aynı yere dikili duruyordu. Kral yutkundu, ne oluyor be diye omurdandı, tüfek hala elindeydi. Çabuk uzaklaşalım buradan, Tanrı aşkına çabuk. Peter Marlowe tüfeği alıp ölü nöbetçinin yanına fırlattı, sonra kral Japon'un kucağındaki yılanı gördü. Daha yakından görmek için öne bir adım atarken vay canına diye mırıldandı. Peter Marlowe deli gibi yapıştı koluna. Uzaklaş, kaç, Tanrı aşkına kaç. Topukları poposuna vurarak koşmaya başlamıştı. Kral da ona katılıp deli gibi koşmaya başladı. Bir boşluğa geldikleri zaman soluk soluğa durdular. Kral soluk almaya çalışırken delirdin mi be dedi. Allah'ın cezası bir yılandı işte, ne oluyorsun? Peter Marlowe tıslar gibi uçan yılandı o dedi. Ağaçlarda yaşarlar. Anında öldürür ahbap, hiç bekletmez. Ağaca tırmanırlar, kuyruğundan asılıp yere doğru yaylanır, insanın üstüne düşüverirler. Bir tane kucağında, bir tane de yanında vardı herifin. Mutlaka başkaları da vardı çünkü sürü halinde dolaşırlar. Vay canına. Aslında böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyordu dostum. Soluklarını düzeltmeye çalışıyordu. O Japon hala ılıktı. Ölelik en fazla birkaç dakika olmuştur. Eğer yılan sokmamış olsaydı ya da birkaç dakika önce karşılaşsaydık bizi yakalayacaktı. Ölüme hiç bu denli yakın olmamıştım, hiç. Kahrolası bir Japon'un kahrolası süngüsünü gecenin karanlığında bir ormanın içinde burnuma çevrilmiş görmek istemiyorum. Asla istemiyorum. Hadi buradan gidelim artık. Tele iyice yaklaştıkları zaman oturup beklemeye başladılar. Henüz teli geçmeye kalkışamazlardı. Ortalıkta çok insan vardı. Hayaletler gibi uyku tutmayan insanlar dolaşıyordu ortalıkta. Dinlenmek iyi olmuştu. İkisinin de korkudan ve heyecandan dizleri titriyorlardı. Kral, hey ulu iz, ne geceydi be diye düşündü. Pete olmasaydı işim bitikti. Suratına tüfeği indirmek için ayağımı iki bacağının arasına koyacaktım. Ayağımdan yapışacaktı hayvan. Yılanlar, nefret ediyordu yılanlardan. Kral için için sakinleşirken Peter Marlowe'a duyduğu sevgi de artıyordu. Kellemi ikinci kez sen kurtardın dedi. Önce tüfeğe sen atladın. Japon sağ olsaydı ele geçirmiştir onu. Ben ise yavaş davrandım. Kral durakladı ama ben öndeydim deyip güldü. Hey Peter, iyi bir ekip oluyoruz biz. Senin gözünle bendeki beyinler bir araya geldi mi? Sessiz bir kahkaha attı. Peter Marlowe da gülmeye başladı. Yerlerde yuvarlanarak gülüşünü sakladı derken gülme krizi krala geçmişti. Hey bak! Gülmeleri ansızın kesildi. Telin öteki yanında Grey Camp'ı dolaşıyordu. Amerikan kulübesinin dışında durakladığını gördüler. Gölgelikler içinde duruşunu, telin ötesine, neredeyse kendilerine baktığını endişeyle izlediler. Peter Marlowe biliyor mu dersin diye fısıldadı. Bilmem ama nasılsa şimdi geçemeyiz öteki tarafa, bekleyeceğiz. Beklediler. Gök aydınlanmaya başlamıştı. Grey hala Amerikan kulübesine bakarak gölgeliklerde duruyordu. Kral Grey'in durduğu yerden kendi yatağının görülebileceğini biliyordu ve Grey'in yatağında olmadığını öğrendiğini de böylece anlamıştı. Ama örtüsü açılmış, çarşafı bozulmuştu yatağın. Herkes gibi o da uykusuz bir gece geçirmiş, yürüyüşe çıkmış olabilirdi. Yataktan dışarı çıkılm gerektiğini söyleyen bir kural yoktu ama bir an önce defolsun şu herif diye düşündü. Kral birazdan gitmemiz gerekiyor dedi, iyice aydınlanacak ortalık. Başka bir yerden girmeye çalışsak? Tüm teli görebiliyor olduğu yerden, fark etmez. Birisi ispiyonladı mı ne dersin? Bir sızma oldu demek ki. Olabilir. Belki de yalnızca bir rastlantıdır. Kral hırsla dudaklarını ısırdı. Tuvaletlerin olduğu yerden girsek?
Çok tehlikeli.
Beklediler, sonra Gray'in telin ötesine bulundukları yere bir kez daha baktığını, ardından da yürüdüğünü gördüler. Hapishanenin köşesinden kırılıp gözden kaybolana dek izlediler onu.
Kral numara yapıyor olabilir dedi, biraz bekleyelim.
Dakikalar saat gibi geldi, gökyüzü iyice aydınlanmış, tüm gölgeliklerin içi görünmeye başlamıştı. Artık telin yakınlarında kimse yoktu, hatta ortalıkta kimse kalmamış gibiydi.
Ya şimdi olur ya da hiç, hadi gel.
Tel örgüye doğru koştular, bir hamlede teli aşıp kendilerini hendeye attılar.
Sen kulübeye git Raja, ben bekleyeceğim.
Tamam.
Koca gövdesine karşılık kral tüy gibi hafif yürüyordu. Kulübeyle aralarındaki uzaklığı bir hamlede aşıverdi. Peter Marlowe da hendekten çıktı ama içinden bir ses hemen yürümeye başlamamasını söyleyince hendeğin yanına oturdu. Yüzünü kampın dışına dönmüştü, sanki gün doğuşunu seyreder gibi. Göz ucuyla Gray'in köşeyi dönmüş yaklaşmakta olduğunu gördü. Hemen görmüştü Gray onu.
Marlowe.
Oh selam Gray, sen de mi uyuyamadın dedi gerinerek.
Ne zamandan beri buradasın?
Birkaç dakika oldu, yürümekten yoruldum, biraz dinleneyim dedim.
Yanındaki nerede?
Kim?
Senin Amerikalı.
Bilmem, uyuyordur herhalde.
Gray Çinli giysilerine baktı. Tünik omzunda yırtılmıştı, terden ıpıslaktı. Üzerinde yapraklar, çamurlar, toz, yüzünde de çamur.
Nasıl oldu da bu kadar kirlendin? Niye bu kadar terlisin? Ne halt karıştırıyorsun yine?
Kirliyim, çünkü biraz kirli olmakta bir zarar yok değil mi? Bir yandan üzerindeki tozları silkeliyordu.
Ayrıca da insanın dürüst bir şekilde kirlenmesi kadar hoş bir şey olamaz. Böylece temizlenmenin keyfini tadarsın değil mi Gray?
Terliyorum çünkü sen de terliyorsun. Tropik sıcağının ne olduğunu ikimiz de biliyoruz.
Cebinde ne var?
Senin kuşkulu beynin hastalık derecesinde titizleniyor diye uykusuz bir insanın yürüyüşe çıkmakla suç işlediği sonucu çıkarılamaz. Uyku tutmamışsa kampın içinde dolaşabilirsin. Bunu engelleyen bir kural yok.
Gray öyle diye yanıtladı. Ama kampın dışında dolaşmanı engelleyen kural var.
Peter Marlowe hiç de sakin olmadı halde sakin sakin baktı Gray'e. Gray'in bu sözlerle ne demek istediğini anlamaya çalıştı.
Biliyor muydu?
İnsan deli olmalı böyle bir şey yapmak için diye mırıldandı.
Öyle.
Gray kötü kötü uzun uzun baktı ona, sonra geri dönüp uzaklaştı. Peter Marlowe düşünceli düşünceli onu izledi bakışlarıyla. Sonra kalktı, öteki yöne doğru yürüdü. Amerikan kulübesine bakmamaya çalışıyordu. O gün Mac hastaneden çıkacaktı. Mac'e hoş geldin hediyesini verince nasıl sevineceğini düşünüp kendi kendine gülümsedi. Yatağına sığınmış çevreyi dinleyen kral olduğu yerden Peter Marlowe'un gidişini izledi. Sonra Gray'i gördü.
Düşman. Gittikçe artan aydınlıkta daha belirgin, daha iğrenç.
Derisi kemiğine yapışmış, pis pantolonlu, gömleksiz, çıplak kolunda rütbe bandı, kafasında pis kasketi, tank beresi, üzerinde tank amblemi.
Ne biliyorsun Gray, orospu çocuğu, ne kadarını biliyorsun?
19. ayrımın sonu, sayfa 214.